Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
T
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 17 Sefer 1445 ve Miladi Takvimli 3 Eylül 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Meysan Fariver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Bedri Fırat ile yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hüseyin Erbay'ın Dersler ve Mesajları ve Dinleyicilerle Baş Başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün İran'da 3 Eylül İngiliz sömürüsüyle milli mücadele günüdür. İslam İnkılabı rehberi Erbay yolculuğuna çıkan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Irak'ta 1 milyondan fazla ziyaretçinin Kızılay tedavisi gördüğünü belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü İran'ın ağır suyunun kalite açısından dünyada 1. sırada olduğunu belirtti. Dünya Bankası Türkiye'de deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlıyor. Ve Tel Aviv'deki çatışmalarda yaralananların sayısı 140 kişiye ulaştı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Şemsi 12 Şehrivar, Miladi 3 Eylül Pazar, İran'da sömürüyle mücadelenin büyük önderlerinden Reis Ali Delvari'nin şehadet yıl dönümü İngiliz sömürüsüyle milli mücadele günü olarak kutlanıyor. Reis Ali Delvari, İran'ın güneyinde, Tengistan ve Buşehr yörelerinde 1. Dünya Savaşı sırasında saldırgan İngiliz sömürüsüne bağlı askerlerle mücadelenin lideri ve bu yörelerde başlatılan kıyamın önderiydi. 1914 yılında 1. Dünya Savaşı başladığında Rus ordusu İran'ın kuzeyine ve İngiliz güçler de ülkenin güneyine saldırdı ve İngiliz savaş gemileri Buşehr limanına demir attıktan sonra bu limanı ve çevresini işgal etmeye kalkışan işgalci güçler kentte halkın direnişi ile karşılaştı. Tengistan halkı Reis Ali Delvari liderliğinden İngiliz güçlere ağır darbeler indirdi. Hatta Reis Ali bir saldırıda iki üst düzey İngiliz subayını 11 Hindistanlı askerle birlikte helak etti. Bu zafer askeri öneminden ziyade siyasi ve psikolojik bakımdan önem arz ediyordu. Zira bu zafer yöre halkının İngilizlerden korkusunu hafifletti. Ayrıca düşmanın içi boş ihtişamını da çökertmiş oldu. Sonunda Reis Ali Delvari 1915 yılının yaz aylarında bu şehirde İngiliz saldırgan güçlerle girdiği çatışmada ve henüz 33 yaşındayken şehit düştü. O günden sonra Reis Ali Delvari İran'ın güneyinde İngiliz sömürüsüne karşı verilen mücadelenin milli simgesi oldu. Şehit Reis Ali Delvari Irak'ın Necef kentinde toprağa verildi.
İran devrim muhafızları deniz kuvvetlerinin Fars Körfezi'nin ikinci bölge gemilerinin deniz geçit töreni, Reis Ali Delvari'nin şehadetinin yıl dönümü ve İngiliz sömürgeciliğine karşı milli mücadele günüyle aynı zamanda bu şehrin Delvar sahilinde düzenlendi. Taslim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre sömürgeciliğe karşı milli mücadele gününde devrim muhafızları donanmasının ikinci bölge gemileri ve deniz gönüllü güçleri Fars Körfezi ve Delvar kıyılarında denizcilik iktidar geçit töreni düzenledi. Sömürgeciliğe karşı mücadelenin büyük komutanı Reis Ali Delvari'nin şehadetinin yıl dönümünde saygıyla anan devrim muhafızları donanması 2. Bölge Komutan Yardımcısı Tuğgeral Heydar Honaryan Mocarrat şunları söyledi. General Reis Ali Delvari, din alimlerinin eşliğinde İngiliz sömürgeciliğine karşı en az imkanlığa karşı çıktı ve İran'ın gururu ve onuru oldu. General Honaryan Mocarrat, Fars Körfezi şehitlerinin yolunu, şehit Reis Ali Delvari'nin yolunun bir uzantısı olarak değerlendirdi ve şunları ekledi. Şu anda Güney Bölgesi gençliğinin sömürgecilik ve istikbar karşıtlığı devam ediyor ve sultan düzeni özellikle cinayetkar Amerika, İslam Cumhuriyeti'nin cesur yiğitleriyle yüzleşmeye cesareti yoktur. Bugün 3 Eylül 2023 Pazar, Güney İran'daki sömürgecilik karşıtı mücadelenin büyük lideri Reis Ali Delvari'nin şehadetinin yıl dönümü ve İran'da İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadelenin milli günü olarak anılmakta.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, bir grup öğrencinin Hüseyin-i Erbain yürüyüşü hakkındaki mektuplarına cevaben, Kutsal Erbain yürüyüşü, Seyyidüşşühedanın mücahedesi ve hedefi konusunda düşünmek için bir fırsattır beyanatında bulundu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin eserlerini koruma ofisinin bildirdiğine göre Tahran okullarının birinden bir grup öğrenci geçen günlerde Hüseyin-i Erbain yürüyüşüne çıkmadan önce İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'ye bir mektup yazarak kendileri için tavsiyelerde bulunmasını talep ettiler. İslam İnkılabı rehberinin söz konusu öğrencilerin mektubuna verdiği cevabın metni şöyledir. Bu kutsal yürüyüşte tevessül fırsatını ve ayrıca Seyyidüşşühedanın mücahedesi konusunda düşünme ve onun hedefi ve Allah'ın bu büyük fedakarlık için verdiği bereketler konusunda düşünme fırsatını kaçırmayın. O hedef tüm müminlerin hedefi olmalıdır. Allah'tan tevfik ve hidayet talep ediniz ve o hedefin yolunda sabit kalınız.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Behram Enullahi ve Irak Sağlık Bakanı Salih El-Hosnavi yaptıkları telefon görüşmede Erbain ziyaretçilerinin sağlığının güvence altına alınması için iki ülkenin işbirliğine vurgu yaptılar. Yapılan telefon görüşmesinde Behram Enullahi, Irak hükümetine ve bu ülkenin Sağlık Bakanlığı'na, ayrıca Irak sağlık ve tedavi ekiplerine, Erbain ziyaretçilerine hizmet ettikleri için özel şükranlarını dile getirerek, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve Erbain yürüyüşünde bulunanların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. İranlı ziyaretçilerin Irak'ta birkaç trafik kazası yaşadıklarına değinen Enullahi, Irak Sağlık Bakanlığı'nın yaralıların hızla ülkemize nakledilmesi konusunda gösterdiği çaba ve yaptığı işbirliğini takdirle karşıladı. Irak Sağlık Bakanı da Erbain merasimi sırasında 15 ila 22 milyon kişinin Irak'a gittiğini belirterek, ne yazık ki bu yılki etkinlik sırasında çok sayıda trafik kazası yaşandı ve İranlı sağlık personelinin yanı sıra Irak Sağlık Bakanlığı çalışanları da yaralılara uygun hizmetleri sağladığı açıklamasında bulundu. Salih El-Hosnavi ayrıca Irak Sağlık Bakanlığı'nın İranlı olan ve olmayan ziyaretçilerin sağlığının sağlanması için her türlü tedbiri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.
İran Kızılay Derneği Başkanı 1 milyondan fazla ziyaretçinin tedavi edildiğini ve ülkeye nakledilmeleri için koşulları uygun olan kişilerin tedavilerinin devamı için derhal İran'a nakledildiğini söyledi. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre Pir Hüseyin Kolivend şunları belirtti. Sefer ayının başından bu yana tamamı gönüllü 4000 doktor, hemşire ve sağlık ekipleri Hüseyin-i Erbain ziyaretçilerine hizmet vermek üzere Irak'ta hizmete başladı. Kolivend'e göre sıfır sınır noktalarından Necef Eşref şehrine kadar her 100 kilometrede İran İslam Cumhuriyeti Kızılay'ına ait bir kurtarma üssü hizmet veriyor. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı şunlar söyledi. Necef şehrinde 3 Irak hastanesi ve İran İslam Cumhuriyeti Kızılay Cemiyeti'ne bağlı olan bir hastanede tıbbi hizmet veriliyor. Ayrıca Necef'te önemli sayıda 2. ve 3. düzey klinikler de kurulmuştur. Kulivent şunlar da ekledi. Necef'ten Kerbela'ya giden yolda 27 sağlık merkezi ve 4 hastane, 3 Irak hastanesi, ayrıca Bereket Vakfı'na bağlı İhsan Kurumu'na ait bir Sahra Hastanesi Kızılay'ın denetiminde hizmet vermekte.
İran'ın Irak Büyükelçisi Şelemçe Basra Demiryolu projesini iki ülkenin ulaşım alanında kalkınmasına yardımcı olacak ekonomik başarı olduğunu söyledi. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Muhammed Kazım Ali Sadık, X diye bilinen eski Twitter sosyal ağının kişisel sayfasında Şelemçe Basra Demiryolu Projesi'nin inşasına ilişkin şunları yazdı. Şelemçe'den Basra'ya demiryolu projesinin inşası, yolcu ve ziyaretçilerin taşınmasında iki ülkenin kalkınmasına yardımcı olan ekonomik bir başarıyı gösteriyor. Şelemçe-Basra Demiryolu'nun işletme aşaması cumartesi günü sınırın sıfır noktasında İran Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani'nin katıldığı bir törenle başladı. Şelemçe-Basra Demiryolu'nun tamamlanması İran ve Irak arasında ticaretin artmasına neden olmasının yanı sıra dünyanın doğusunda yer alan ülkelerin İran'ın demiryolu hatlarından Batı Yarımküre ve Akdeniz Havzası'ndaki ülkelere erişimi sağlanmış olacak. Ayrıca bu hat hizmete girdikten sonra İran ile Irak arasında özellikle de kutsal şehirler olan Necef ve Kerbela'da seyahatin kolaylaştırılmasında özel bir rol oynayacak.
Cenevre'nin Birleşmiş Milletler Ofisi'ndeki İran Büyükelçisi, Amerika'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki varlığını eleştirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ali Bahreyni, ilk sosyal ağında yayınladığı mesajda Amerika'yı savaş bağımlısı bir rejim olarak tanımlarken bu ülkenin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ndeki varlığı hakkında şunları yazdı. Her yıl polis güçler tarafından 1000'den fazla insanı öldüren ancak yine de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde uygunsuz bir şekilde sandalye işgal eden savaş bağımlısı bir rejime bir göz atalım. Amerika 2018 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldıktan 3 yıl sonra yeniden bu konseye üye oldu.
İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü, İran'ın ürettiği ağır suyun kalite açısından dünyada 1. sırada yer aldığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu sözcüsü Behruz Kemalvendi, Mizan Haber Ajansı'na verdiği röportajda şunları söyledi. Seviye ve standart açısından nükleer endüstriye sahip ülkeler, endüstriyel açıdan önemli ölçüde gelişmiştir. Kemalvendi şunları kaydetti. Ülkede üretilen elektriğin ortalama %10'unun nükleer enerji olması gerekiyor ve nükleer enerji üretimi alanında hedef 20 bin megawatt üretim hızına ulaşmaktır. Kemalvendi sözlerinin devamında nükleer endüstri stratejik bir endüstridir ve ülkenin gücünün ve bağımsızlığının artmasında oldukça etkilidir dedi. İran'ın nükleer endüstrisindeki bilim insanlarının yaklaşık %40'ı kadındır diyen Kemalvendi şunları belirtti. Batılılar nükleer olaylarını belirli amaçlarla kasıtlı bir şekilde büyütüyorlar. Nükleer yasaların hazırlanması gerekiyor. Kendi nükleer kaza anlatılarıyla diğer ülkelerin nükleer endüstriye yönelmesini engellemeye çalışıyorlar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bazı ülkelere karşı cömert davranırken İran konusunda farklı davranıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu YAK-130 savaş uçağının hava kuvvetlerine katılmasını doğruladı. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre hava kuvvetlerinin eğitim ve savaş gücünü geliştirmek amacıyla çok sayıda YAK-130 eğitim uçağı ülkeye girerek İsfahan'daki Şehit Babai hava üssüne katıldı. Bu rapora göre yak 130 eğitim uçakları İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil savaş uçaklarıyla uçacak pilotların yetiştirilmesinde kullanılacak. Yak 130 4++ nesil ve 5. nesil dahil olmak üzere çeşitli savaş uçaklarının eğitim özelliklerini simüle etme yeteneğine sahiptir. Yak 130 uçağının İran İslam Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne katılması İran'ın Rusya ile yaptığı silah sözleşmeleri doğrultusundadır.
İran İslami Şura Meclisi Eğitim Komisyon Başkan Yardımcısı İran okullarında 300 bin yabancı öğrencinin eğitim görmesinin mümkün olduğunu duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti'nin insani politikalarına rağmen aralarında Birleşmiş Milletler'in de bulunduğu uluslararası kuruluşlar bu konudaki yükümlülüklerini henüz yerine getirmiş değil. İran İslami Şura Meclis Eğitim Komisyon Başkan Yardımcısı Mehdi İsmaili, önümüzdeki eğitim yılında yaklaşık 300 bin yabancı öğrenci ülkede eğitim hizmeti almayı bekliyor dedi.
Yayınımız bölge ve Türkiye gelişmelerine dair haberlerle devam ediyor. İran ile Türkiye arasındaki ticaret 2023'ün ilk 7 ayında 3 milyar doları aştı. Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son veriler ülkenin İran'la ticaretinin 2023 yılının ilk 7 ayında 3 milyar 25 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Geçtiğimiz yılın Ocak-Temmuz aylarında iki ülke arasında toplam ticaret alışverişi 3 milyar 846 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu rapora göre Türkiye'nin İran'a ihracatı Ocak-Temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine göre %2 azalarak 1 milyar 663 milyar dolara ulaştı.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Xiaoping, Türkiye'nin BRICS'e katılması haklarının korunması açısından olumlu olacaktır dedi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 26 Temmuz'da Türkiye yaptığı ziyarette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatan Liu, Wang'ın Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptığını belirtti.
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'ndan deprem bölgesi için sağlanan 1 milyar dolar değerindeki finansmanı değerlendirerek bölgenin eski günlerine hızla dönmesi için seferber olmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
Ve Siyonist rejimin sağlık kurumları ve medyası Tel Aviv kentinde protestocu Afrikalı Siyonistler ile bu rejimin polis güçleri arasında çıkan çatışmalarda yaralı sayısının 140'a ulaştığını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Türkiye İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada bu ülkede resmi olarak 3 milyon 321 bin Suriyeli mülteci olduğunu duyurdu. Bu arada hükümete karşı olan kişiler ve politikacılar daha yüksek rakamlar açıkladılar değerli dinleyicilerimiz. Örneğin Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Türkiye'de 10 milyondan fazla mültecinin yaşadığını söyledi. İktidar Partisi'nin ana muhalefet partisi CHP'de 8 milyon mülteciden bahsetti. Şimdi biz bugün sohbetimizde Türkiye'deki mültecilerin durumuyla ilgili konuşmak istiyoruz. Gerçi daha öncelerde bu konu hakkında çeşitli açılardan uzman konuklarımızın yorumlarını sizlerle paylaşmıştık ama Bugün yine de hem bu rakamları hem de son durumu gözden geçirmek istiyoruz mültecilerle ilgili. Özellikle yeni kabinenin aldığı kararlar bu konuda ne kadar pratikte uygulanıyor şeklinde sorulara da yanıtlamaya çalışacağız. Siyasi analist Sayın Bedri Fırat hocamız bizimle birlikte. Bedri hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için hocam. Şimdi mültecilerle ilgili özellikle Suriye'den gelen mültecilerin durumu hakkında biz defalarca sizinle konuşmuşuz. Bunların sayılarının çok yüksek olduğu ancak hükümet tarafından sadece 4 milyon civarında olduğu söyleniyor. Şimdi bunların maliyetiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nedir fikriniz? Yani bunlar Türkiye'de kaldıkça, Türkiye bunlarla ilgili herhangi bir adım atmadıkça Türkiye için hangi sonuçlar doğuruyor efendim?
Türkiye doğrusu mevcut hükümetin bu mülteci politikasıyla ilgili nasıl kendi açısından değerlendirme artı bir değer elde edebileceği hesapları vardır. Bu mülteci sayısı gayri resmi de olsa resmi de bir takım Türkiye'de resmi olmayan girişler var. Bu da Suriye sınırında ve genellikle de Afganistan'dan gelen mültecilerin gayri resmi olarak ülkeye giriş yaptığı ve kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve bu kesimin de belli bir kesimi hükümet tarafından gizlediğini ve hükümet bu konuda bu mültecileri kendi emelleri için de zaman zaman kullanmak ister. Ve bu ilk fırsatı da Türkiye bayağı yüksek. Yani bugün Türkiye'deki bunların aşmış olduğu birçok sorun nedeniyle Türkiye'deki toplum zaman zaman tepkilerini de ortaya koyuyor. Halbuki Türkiye mülteci karşılayabilecek bir konumda da değil. Yani biz Türkiye'nin politikasına baktığımız zaman Türkiye'de Avrupa ülkelerine giden milyonlarca Türk vatandaşı bugün Avrupa'da mülteci konumundadır. Yani bir ülke Avrupa'ya mülteci akımını, mültecileri gönderirken kendi ülkesinde mültecileri karşılamak bu çelişkidir. Yani kendi içerisinde kendi yurttaşlarını, ihtiyaçlarını ve giderlerini karşılamayan bir yönetim bugün dışarıda gelen mültecilere sıcak bir karşılama ve sıcak bir siyaset gitmesi de bazı çelişkilere neden oluyor ve bu insanların kafasındaki bazı sorunların neden olur. İşte bunlar hükümet tarafında kendi iç emelleri içinde kullanma gibi bir durum var. Bugün genellikle OSO denilen bu birçok ülke tarafında terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen Türkiye bunu bugün kullanmaktadır ve bu mültecilerde yaralanma gibi bir politika gittiği için mülteci sayısını sürekli izlenmektedir.
Tahran Radyosu.
Şimdi son sıralarda özellikle ekonomik krizle ilgili Türkiye'de bir takım kararlar alındı. Fiyat endeksleriyle ilgili bir takım politikalar, ekonomik politikaların uygulanması gündeme geldi. Ancak şimdi bunlara da bakıldığında Türkiye'nin genel olarak mülteci krizinden etkilendiği ve ekonomiye de hangi boyutlarda yansıdığını görmekteyiz. Bu gerçek konu aslında muhalefet tarafından defalarca gündeme getiriliyor bildiğiniz gibi. Ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mültecilerin payını Türkiye'nin ekonomik krizinde nasıl görüyorsunuz efendim?
Türkiye'nin bu konuda mülteci payı yüksek değildir. Yani Türkiye'nin genellikle bugün ekonomik krizin ana nedeni silahlanma ve saldırı savaş politikası, saldırı bir pozisyonda olması ve bir sürü silahlanmaya ve savaşa birçok para harcaması da krize, ekonomik krize neden oldu. Bugün mültecilerin payı burada ancak %5 olabilir. Yüksek derecede değil. Ekonomik krizin ana nedenlerinden bir, silahlanmaya harcadığı para, iki, gayri resmi çevrelere vermiş olduğu ödün paralardır. Bugün Türkiye'de yolsuzluk ve kayırma gibi politikalar had safhadadır. Bir yerde vergi, halka vergi, ek vergiler getirerek ekonomik krizin önüne geçmek isterken kendi yandaşı olan birçok şirkete de milyonlarca dolara varan vergi borcunu bir kalemde silmesi, bunun sadece hükümetin taviz politikalarıyla krizi yönettiği için de kriz gittikçe büyümektedir.
Evet. Hocam, yeni kabinenin dış politikasıyla ilgili görüşünüzü almak istiyorum. Efendim, bu son kararlar özellikle mültecilerle ilgili, siz ne kadar siz bu kararları gerçekçi buluyorsunuz? Hani seçim vaatlerinde yeni dönemde bunların ülkelerine geri dönecekleri ve özellikle Şam ve Şam hükümetiyle ilişkiler normalleşeceği yönünde bir takım vaatler gündeme geldi. Her iki taraftan, hem iktidar tarafından hem muhalefet tarafından. Şimdi bunların pratikte ne kadar yani gerçek bir anlamda yürürlüğe koyulduğunu siz görüyorsunuz efendim?
Bu sorunun boyutu çok derindir. Yani bugün Türkiye bir yanda Suriye muhalifi olan güçleri destek verirken Suriye ile yeni bir ilişki kurması biraz uzak görünüyor. Yani bugün tamamen güçlendirdiği ve sahaya sürdüğü OSO'nun tamamen DAEŞ'in yan ürünü olduğu ve DAEŞ'ten ayrılan ve DAEŞ'ten çekilen bir takım kesimler biliniyor ve bunların bu örgütün de zaman zaman hareketleri ve davranışları DAEŞ'in bir örgüt yapısı içerisinde hareket ettiği görülmektedir. Yani bu devam ettiği müddetçe Suriye ile Türkiye arasında yeni bir uzlaşma ve ortak bir platformda buluşma gibi bir sorunun olmayacağı ortadadır. Bu böyle devam ettikçe de mülteci sorununda çözüm bulması biraz zor gözüküyor. Yani bu nedenle yani bir nevi artık çıkış yolunu ararken çıkış olarak gördüğü mültecileri bugün kendisine büyük bir sorun olarak geri döndüğünü görmekteyiz.
Doğru. Efendim, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Bedir Hocam.
İyi günler.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat Hocamızla konuştuk. Röportajımızda mültecilerin durumu ile ilgili Türkiye'deki son açıklanan verileri de gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farsday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Şehrivar 1402, Hicri Kameri 17 Sefer 1445 ve miladi 3 Eylül 2023 Pazar. 31 yıl önce bugün Hicri Şamsi 12 Şehrivar 1371'de İranlı ünlü fizikçi ve İran'a yeni fizik babası Profesör Doktor Mahmud Hesabi vefat etti. Hicri Şamsi 1281'de Tahran'da dünyaya gelen Hesabi okul döneminde çeşitli bilim dallarında zirveye ulaştı. Edebiyat, doğa bilimleri, inşaat mühendisliği, maden, elektrik, fizik bilim dallarında diplomalar alan Hesabi Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Pehlevice, Yunanca, Avesta dili ve Türkçe'ye vakıftı. Yüksek öğreniminin başlangıcından sonuna kadar sınıf arkadaşları arasında daima birinci sırada yer aldı. Doktor Hesabi okulda dersler alırken aynı zamanda İslam ve İran biliminin temellerini inceledi ve okudu. Bilim ve teknolojinin tek bir alanı ile yetinmeyen 17 yaşından itibaren yüksek dereceler almayı başaran bir düşünürdü. Doktor Hesabi Albert Einstein'ın tek İran öğrencisiydi ve profesör olmasının yanı sıra dünyaca ünlü bilim adamları ile çalıştı. Bertrand Russell ve Andre Gide'nin bilimsel bir ilişkisi vardı. Doktor Hesabi'nin en ünlü bilimsel teorisi ona Fransa'nın en büyük ödülünü kazandıran parçacıkların sonsuzluğu görüşüdür. İran isimleri Didegani fiziği, katı hal fiziği, fizik terimlerinin Farsça karşılıklarından oluşan bir ansiklopedi, aritmetik kültürü ve Farsça dil yeteneği üzerine incelemeler eserlerinden bir parçasıdır. Hicri Şamsi 1366 yılında İran fiziğinin 60 yıllık kongresinde Doktor Hesabi'nin İran modern fiziğinin babası olarak hizmetleri takdir edildi ve 1990 yılında İran bilim adamı ve uluslararası İran bilim adamı seçildi. Profesör Hesabi nihayet Hicri Şamsi 12 Şehrivar 1371'de 90 yaşında Cenevre Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görürken vefat etti ve naaşı vasiyeti gereği çok sayıda öğrenci ve bilim ehlinin katılımıyla Tefreş'te defnedildi. ...108 yıl önce bugün Hicri Şamsi 12 Şehrivar 1294'te İngiliz işgalcilerine karşı başlatılan mücadele lideri Reis Ali Delvari şehit edildi. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcında Rus güçler kuzeyden ve İngilizler güneyden İran topraklarını işgal etmeye kalkıştılar. O dönemde Reis Ali Delvari, ulemanın İran'dan savunulması zaruretini öngören cihat hükmü uyarınca halka İngilizlerle mücadele etme çağrısında bulundu. Reis Ali Delvari cesur taraftarları ile birlikte donanımlı İngiliz güçlerinin İran'ın güneyinde bulunan liman kenti bu şehre defalarca yaptıkları saldırılarını hezimete uğrattılar. Bu şehrin yakınındaki Tengistan halkına mütecaviz İngilizlere karşı direniş ve kıyamı 7 yıl sürdü. ...190 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Sefer 1255'te İranlı ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden ve kıraat tekninin ünlü hocalardan Şeyh Abdurrahim Sultanul Kıra Tebrizi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Hedef üretim patlayan tüketim.
Yeni Asya.
Basın ve gazetecilik bitiyor.
Milli Gazete.
Tarım arazisinde villa skandalı büyüyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 1 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde "Ekonomide yalancı cennet seçimi belirledi" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Olan nedir ve de söylenen nedir? Ya da şöyle soralım. Sizin için gerçeğin bir hükmü var mı? Gerçeğin peşine düşmek varken söylenen algı ile hareket etmenin rahatlığını yaşıyorsanız hiç mesele değil. Ama yok, gerçek için bir çaba harcıyorsanız buyurun bir örneğimize diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Düşük faiz ve veya negatif faiz ne getirecekti? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyordu? Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla. Peki düşük faiz ne getirdi? Ben söyleyeyim. Felaket ya da yalancı cennet. Olay şu. Negatif faiz ile insanlar deli gibi tüketime koştu. Çünkü elde para tutmak veya tasarruf yapmak cezalandırıldı. Çılgınca bir tüketim hamlesi başladı. 2021 ikinci dönemden 2023 ikinci dönemi son 2 yılda reel olarak gayri safi yurt içi hasıla %11,8 büyüdü. Ama bu büyümenin neredeyse tamamı tüketimden geldi. Reel büyüme %11,8 iken tüketim büyümesi tam tamına %40,7. Oysa talebin yani tüketimin bu çılgınca seyrine rağmen üretim ne olmuş? İşte orası felaket ötesi. Son 2 yılda üretim büyümesi sadece ve sadece %3,1. Hatta son 2 çeyrektir üretim artmıyor, tersine düşüyor. Üretimin artmadığı, tüketimin çılgınca döndüğü bir ekonomiyi ne diye sattık? Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla. Cari dengeyi hiç söylemiyorum. Eksi 60 milyar dolara kadar çıktı. Çünkü tüketimi karşılayacak üretimi gerçekleştiremedik ve dış ticaret açığımız yıllık bazda 48 milyar dolar seviyelerinden 122 milyar dolar seviyelerine yükseldi. Kısaca durum neydi? Negatif faizle sanal bir tüketim çılgınlığı yaşandı, kısmen devam ediyor. İşte o sanal tüketim çılgınlığı aynı zamanda enflasyonu da patlattı. Çünkü o tüketimi karşılayacak üretim yoktu. Sürdürülmesi imkansız bir modeldi ve seçimlerden hemen sonra Nebati sanki bunları yapmış gibi ekonomi yönetimi değiştirildi. Çılgınca tüketim ülkenin döviz ihracatını arttırdığı için döviz ihtiyaç çoğaldı ve bunu karşılayacak durumumuz yoktu. Devreye Putin girdi ve seçimi çıkartmamızı sağladı. Ama kimse ülkenin bu ekonomik yapısının temel bozukluğunu dikkate almadığı gibi Putin'in bu desteğinin milli egemenlik açısından sonuçlarını da sorgulamadı. Olan oldu ve tüketim çılgınlığı ile alevlenen ateşte kimileri ısındı, kimileri ise yanıp tutuştu. Şimdi AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o yaktıkları ateşi söndürmeye çalışıyor. Erdoğan top yönetimini kabul ettiğinde dengeler yerine oturacak dedi. İyi ama o dengeleri kim bozdu? Kim ülkeyi enflasyon ve tüketim çılgınlarının içine soktu?
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 1 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde yeni işbirliği modelleri başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Millet İttifakı partilerinden zaman zaman yapılan çıkışların daha çok içe seslenme ile seçmeni konsolide ve partilerini motive amacıyla siyaseten el yükseltme ve ön alma hamleleri olduğu yorumları kuvvet kazanıyor. Aksi halde tek başına aday çıkarmanın sonuçta tek kişilik ucube yönetimi doğrudan destekleme hesabına geçeceğini herkes iyi biliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bütün Türkiye'nin önünde güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği ve anayasa değişikliği önerisiyle kamuoyundan büyük destek gören ve demokratik kalkınmanın yeni yol haritasını ihtiva eden 2300 maddelik ortak politikalar mütabakatında taahhüt edilen demokratik restorasyon projesinden cayanları milletin asla affetmeyeceği biliniyor. Aslında her ne kadar Millet İttifakı ve muhalefet partileri zaman zaman artık tek başına seçime girecekmiş gibi çalıştıklarını söyleseler de peşinden mahallelerde gerekli ittifak ve işbirliğinin yapılacağı tavizlerini vakayı ortaya koyuyor. Nitekim ittifaktan ayrıldığı iddiaların aksine kimseye kırgınlığım yok diyen Akşener'in partisinin perspektifini bazı yerlerde anlaşmalar olabilir. Yerelde teşkilatlar birbiriyle çalışma yapabilir. Bunları henüz konuşmadık. Günü geldiğinde bakılır mesajı vermesi, şehirlerde işbirliğine dair tabii ki yapılır. Çok açık söyledim cevabı bunun açık ifadesi. Keza Millet Cumhur İttifakı genel seçim için 50+1 sebebiyle geçerli ama yerelde böyle bir durum yok. Bu şehirsel bir işbirliği orada sorun yok. Açıklamaların ardından en son adaylar üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Tavzihi yerelde işbirliğinin ikrarı. Bundandır ki muhalefetin kendi adaylarımızla seçime gireceğiz demeçlerini övgüler dizerek ortalığı bulandırmaya didinen iktidara iliştirilmiş yandaş medya yorumcuları yerelde ortak adaylar üzerinde seçim işbirliği iradesine ilişkin açıklamalarına ateş püskürüyor. Kısacası iktidar cephesi peşinen Cumhur İttifakı'na kapıyı kapatan Millet İttifakı partilerinin yeter ki Türkiye kazansın diye her türlü fedakarlığı yapacağız. Yerelde ittifaklarla teşkilatlar birbiriyle işbirliği yapabilir açılımından tedirgin. Sayın Akşener'in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplarsam kendisine saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum diyen ve siyaset geçmişten ders çıkarıp geleceğe odaklanma işidir. Günlük kızgınlıkları, küskünlükleri kronik hale getirmek, demokratik geleceği inşadan vazgeçmek asla doğru değildir. İkazında bulunan Kılıçdaroğlu'nun 2019 seçimlerindeki ortak başarıya atıfla bu başarı ittifaktaki her partinin başarısı 2024'te de aynı başarıyı çoğaltarak sürdüreceğiz. Bundan şüphe yok. Kararlılığı gerçeği tescil ediyor. Ve bu konuda herkesi hassasiyete davet eden ana muhalefet yetkililerinin daha seçimlere 7 ay var. Görüşmeler olacak ve sürecek. 2023'te yaşanan tiyatro sonucu insanlar kandırıldı ve herkesin hali ortada. Bari halka hizmet eden belediyeleri daha fazla oyla koruyalım, kazanalım çağrıları önümüzdeki süreci özetliyor. Neticede siyasetin matematiği yerelde de ittifakları bir zorunluluk haline getirmiş. Zira otoriter rejimin tasfiyesiyle demokratikleştirmenin inşası için mahalli seçimlerde de büyük şehirler başta olmak üzere il, ilçe, beldeler bazında kapsamlı yeni işbirliği modellerini hayata geçirmekten başka yol yok.
Murat Sururi Özbülbül, 1 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Yokluk ve yoksulluk yayılıyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Liyakatsiz kadroların eline düşen ekonomideki kötü yönetim, uygulanan hayalperest ve gerçekçi olmayan ekonomi politikaları son 5 yılda enflasyonu patlattı ve gelirlerde gerçekten de korkunç bir çöküşe yol açtı. Bu gelir çöküşü özellikle de düşük gelir seviyesinde maaş alan pek pazarlık gücü bulunmayan niteliksiz iş gücü sahiplerini vurmuş bulunmaktadır diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Emekli, dul ve yetim maaşı alanların hali ise tam bir faciadır. Herhangi bir pazarlık gücü de olmayan bu kesim enflasyon karşısında en ağır darbeyi alan kişilerden oluşmaktadır. Bu korkunç çöküşü nereden biliyor, nereden izliyorum derseniz, Türk İş bu konuda çok önemli ve oldukça gerçekçi bilgi paylaşan bir kaynak. Bakın, Türk İş her ay yaptığı gibi bu ayda açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 12.198,04 TL oldu. Gıda ile birlikte diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarı yoksulluk sınırı ise 39.733 TL seviyesine tırmandı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 15.813 TL'ye ulaştı. Türk İş tarafından hesaplanan mutfak enflasyonu aylık %4,63, 12 aylık %77,04, yıllık ortalama %107,89 oranında arttı. Görüldüğü gibi enflasyon dolu dizgin koşuyor ve arkasından yetişmek mümkün olmuyor. Zaten enflasyonu kovalamak biraz insanın gölgesini kovalamasına benzer. Yakalamak hiç mümkün olmaz. Bu yüzden kovalanacak bir enflasyon yaratmamak her daim en sağlıklı yol, en sağlam seçenektir. Bir kere enflasyon yarattın mı kısır döngüye girersin, kovaladıkça kaçan ateş böceği misin şarkısını söyler durursun. Bakın asgari ücrete daha yeni Temmuz ayında yüklü bir zam yapıldığı halde asgari ücret ilk aydan açlık sınırının epeyce altına düşmüş bulunmaktadır ki bu durum bu kovalamacanın nafile olduğunun ispatıdır. Enflasyon sorunu karşısında maaşına zam yapılmasını bekleyen vatandaşlar haklıdır fakat aynı zamanda çok büyük bir yanılgı içindedirlerdi. Enflasyondan yakının vatandaşın asıl yapması gereken iktidardan enflasyon yaratmayı bırakmasını istemektir. Şunu çok iyi biliyoruz, enflasyon denilen ekonomik fenomen iktidarlar tarafından mali yükümlülüklerinden kolayca kurtulabilmek amacıyla yaratılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsuray Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsuray Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsuray kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Necef'ten Kerbela'ya yürüyüş hikayesi.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinin yıl dönümü üzerinden 40 gün geçiyor.
Erbaen yürüyüşünün aşk ve iman hareketi olarak adlandırılması konusunu ele almak üzere huzurlarınızdayız değerli dinleyiciler.
Erbain kelime anlamı itibariyle 40. demek ve tabirde ise Hicri kameri 61 yılı 20 sefer kastedilmektedir. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura gününde şehadetinden 40 gün sonra. Bu günün önemi Resulullah Efendimizin yakın sahabelerinden Cabir bin Abdullah Ensari'nin bugün de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mezarını ziyaret eden ilk kişi olmasıdır. Bazı kaynaklarda Kerbela kıyamından geriye kalan Ehl-i Beyt fertlerinin bugün de Kerbela'ya geri dönerek Neyneva şehitleri ve özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Hazreti Abbas Aleyhisselam ile diğer şehitlerin kabirlerini ziyaret ettiklerini anlatıyorlar.
Her yıl bu günlerin gelişiyle Hüseyin-i Erbain büyük yürüyüşü Irak'ın en güney kentinden Kutsal Kerbela kentine doğru başlar. Öyle bir yürüyüş ki sadece İranlılar ve Iraklılar değil, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar bile dünyanın birçok ülkesinden katılıyor ve her yıl bu ziyaretçilerin sayısı daha da artıyor. Öyle bir yürüyüş ki sadece vücuttaki ayaklarla değil, aşk ve hayranlık ayakları ile gerçekleşiyor. Yoksul, zengin, genç, yaşlı, alim ve sıradan insanlar, ister Müslüman olsun veya olmasın, Hüseyin bin Ali aleyhisselamın aşkı ile bu yola başlıyor ve yan yana omuz omuza adım atıyor.
Yani beşer bana hüsen, katili aşkıya hüsen, bu altı kuşa gebrime. Bacın ola feda Hüseyin Can, bacın ola feda Hüseyin Can. Bu kanlı çayneyin getirdim sana mezarınızda kalsın. Meşamın ercede gündüz, anam Zehra'nın ecrin alsın. Gerey dağı karağımda ben alı Zeynep'in kocu. Beşer bana Hüseyin, katili eşkıya Hüseyin Can. Bu altı kuşa gebrime, başın ola feda Hüseyin Can. Başın ola feda Hüseyin Can.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi bu eşsiz olayı ve muhteşem ve anlam yükü Hüseyin-i Erbain yürüyüşünü kalıcı bir hasene olduğunu ifade ederek şöyle buyuruyor. Aşk ve iman ve akıl ile duygunun bileşimi Ehl-i Beyt'in mektebinin kendine has özelliğidir ve benzeri görülmemiş olayda dünyanın farklı ülkelerinden insanların aşk dolu mümince hareketi hiç şüphesiz ilahi şairlerdendir. Milyonlarca insan Peygamber Efendimizin Ehl-i Beyt'ine olan sevgisini ve bağlılığını ilan etmek için bu muhteşem buluşmada bir araya gelir. Kalabalığın içinde herkes aynı renge bürünür ve yan yana durur. Tarih boyunca Şia Müslümanların seçkin şahsiyetleri ve alimleri insanların Erbain yürüyüşü ve ziyareti için Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönül verenleri teşvik etmek ve yol göstermek için temel rolleri oldu ve bizzat bu törenlere katılarak halka yol gösterdiler.
Şia dünyasının seçkin alimlerinden Ayetullah Muhammed Taki Behçet, Erbain gününde yürüyüşün rolüne işaretle şöyle diyor. Rivayetlere göre İmam Zaman aleyhisselam zuhur ettiğinde kendilerini İmam Hüseyin aleyhisselam vasıtasıyla tüm dünyaya tanıtır. Dolayısıyla o dönemde bütün dünya insanları Hüseyin aleyhisselamı tanıyor olmalıdır. Ama şimdi tüm dünya hala Hüseyin'i tanımıyor ve bu bizim suçumuz. Çünkü Seyyid-i Şühedâ aleyhisselam için tüm dünya sesimizi duyacak şekilde bağırmadık. Erbain yürüyüşü İmam Hüseyin aleyhisselamı dünyaya tanıtmak için en iyi fırsattır.
İmam Hüseyin aleyhisselamı ziyaret etmek tarihin çeşitli kesitlerinde çok zorluklarla gerçekleşmesi ve ziyaretçilerin canının tehlikede olmasına rağmen ziyaretçiler duydukları aşk nedeniyle bu tehlikelere göze alıyor ve Erbain gününde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine gitmeye devam ediyorlardı. Defalarca bizzat yürüyerek Ehl-i Beyt türbelerini ziyarete giden Şia dünyasının değerli taklit mercilerinden Mirza Cevat Ağa Meliki Tebrizi, Erbain gününe büyük önem verilmesi hakkında şöyle diyor. Her halükarda murakabe yapan kişinin Safar'ın 20. gününde bu yas günü olarak belirlemesi ve şehit imamı hayatında bir kez bile olsa o hazretin mezarında ziyaret etmesi gerekir. Nitekim hadis-i şerif müminin 5 belirtisi olduğunu belirtiyor. Günde 51 rekat namaz kılmak, Erbain ziyareti sağ eline yüzük takmak, alnın toprağa koymak ve namazlarda yüksek sesle Bismillahirrahmanirrahim demek.
Tahran Radyosu.
1978 yılında Siyonist rejim ile koordinasyon içinde Muammer Kaddafi tarafından kaçırılan Lübnan Şii Müslümanların lideri İmam Musa Sadr, 1955 yılında ve babası Ayetullah Sadreddin Sadr'ın vefatı ardından Irak'a gitti. Burada Necef dini ilimler havzasında öğrenim görürken Necef'ten Kerbela'ya yürümeye can atardı. Necef'te İmam Musa Sadr ile tanışan İsfahan'ın büyük alimlerinden biri şöyle anlatıyor. İmam Musa Sadr bizimle birlikte yürürken, Necef'ten Kerbela'ya giderken yol boyunca aşıklar gibiydi. Ve dua ve aşura ziyareti okurken herkesten daha duyguluydu ve ağlarken gözleri kıpkırmızı olurdu. Ağıtlar yakma sırası ona gelince acılar içinde Ehl-i Beyt'in musibetleri konusunda Farsça ve Arapça şiirleri büyük bir akıcılıkla okurdu ve çalışma ve yolculuk malzemelerini taşıma sırasında herkesten daha fazla çalışır, şakalaşma ve mizah yapma zamanında da anlattıkları latifeler ilginç bilimsel ve ahlaki boyutları vardı.
Erbain yürüyüşü yolu boyunca güzel ama bir o kadar anlamlı bir kısa slogan dikkat çekiyor. Hüseyin'e sevgi ve dostluk bizi bir araya getiriyor. Bu Erbain yürüyüşü boyunca göze çarpan bir gerçektir. O hazret İslam ve gayrimüslim ülkelerden türbesini ziyarete gelen milyonlarca insanın birlik ve beraberlik merkezidir. Aslında İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı saygıyla anmak sadece Şii Müslümanları ile sınırlı değildir. Aksine Sünniler ve hatta gayrimüslimler bile bu şehidi her zaman saygıyla anıyorlar ve Erbain yürüyüşüne katılarak ziyaretçiler için konaklama durakları olan mukepler kuruyorlar. Yürüyüşe katılanların tümü büyük bir samimiyet ile birbirlerine kucak açıyorlar. Tüm evlerin kapıları açık, hal cömertçe birbirleriyle yemek sofralarını açıyorlar, beraberinde getirdiği her yiyeceği büyük bir gönül rahatlığı ile başkalarıyla paylaşıyorlar.
Bağdat Üniversitesi hocalarından Şeyh-i Ala da Hüseyin bin Ali'nin türbesini ziyarete gidenler için hizmet veren gönüllülerdendir. 70 yaşında olan Şeyh-i Ala, Kerbela yolcusu olduğunu belirterek arkadaşlarından birinin mukebinde ziyaretçiliğe hizmet fırsatı bulduğunu belirtiyor. İsa bin Meryem mukebinde çalışan kendisini Hristiyanların, Müslümanların yanında yaptıkları faaliyet ve Şehitler Efendisi'ne duydukları saygı hakkında sorulunca şöyle diyor. Bir Hristiyan olarak Nasrani Vehhep, Kerbela'nın en ünlü şahsiyetlerinden ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yardımcılarından biriydi. Gerçi İmam Hüseyin Aleyhisselam çok zorluklar yaşadı. Fakat birçok açıdan Hazreti İsa Mesih'in zorlukları ile birbirlerine benziyorlar ve bizler de o Hazretin izleyenleri olarak bugün İmam Hüseyin'i sevenlerin yanındayız. İmam Hüseyin sadece Şii ve Sünni Müslümanlar için değil, dünyadaki tüm azade ve özgür insanlar içindir ve bu yüzden bugün bu büyük toplulukta dünyanın çeşitli kesimlerinden ister Müslüman ister Hristiyan bir arada görünüyor.
Kerbela çölünde hamaset yazanların arasında Vehb adında bir genç de dikkat çekiyor. Vehb, Kufe'den Hristiyan bir gençti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mesajını duyduktan sonra eşi ve annesini yanına alarak Kerbela'ya gitti. Vehb, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın zulüm karşıtlığı, hak talepliği ve cesaretine hayran olmuştu. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı İslam'ın simgesi olarak gören Vehb, İmam'ın ülkelerine hayranlığı yüzünden İslam dinini benimsedi ve Müslüman oldu. Vehb de Aşura gününde annesinin tavsiyesi ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın icazetiyle savaş arenasına çıktı ve düşman ordusundan 19 süvariyi devirdikten sonra şehit düştü. Düşman ordusu onun kesik başını annesine doğru atınca annesi büyük bir kararlılıkla oğlunun başını tekrar savaş meydanına atarak Allah yolunda verilen şeyin geri alınmayacağını söyledi.
Necef'ten Kerbela'ya giden güzergahta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hayranlarından ve coşkulu insanlardan oluşan bir grupta yer almış olan ünlü Rus teorisyen, yazar ve stratejist Alexander Dugin, Erbay'ın olayını şöyle anlatıyor. Bence her geçen gün daha geniş uluslararası boyutlar kazanan ve Hristiyanlar dahil tüm milletlerin ve dinlerin katıldığı Erbay'ın yürüyüşü, küresel ölçükte köklü bir değişimin başlangıcıdır. Liberal ve kapitalist ideolojisiyle modern dünyanın bittiğini ve insanlık için kriz yaratmaktan başka bir getirisi yoktur ve insanlığın bugün manevi ve ilahi bir dirilişe ihtiyacı olduğunu defalarca söyledim. Onun mayası İslam devriminde ve İmam Hümeyni'nin hareketinde güçlü bir şekilde mevcuttur.
Erbay'ın yürüyüşünü ahir zamanlı bir hareketle karşılaştıran Dugin şunları söyledi. Bu yürüyüş küresel ve ahir zamanlı manevi bir gelişme hazırlığın önemli belirtilerindendir. Kendisini İsa ve Mehdi'nin zuhuruna hazırlık hareket olarak gören İslam devrimini ahir zamanlı yaklaşımıyla Ortodoks bir Hristiyan olarak tüm dinlerin takipçilerinin beklediği o büyük olaydan uzak olmadığını umuyor ve buna katılıyorum. Erbay'ın yürüyüşü sıradan ve normal bir olaydan çok ahir zamanlı bir harekete benziyor. Bizler ve karanlık ve mazlum modern dünyada adalet ve maneviyat arayan herkes birlik olmalıyız ve bu yürüyüş bu birliğin bir tezahürüdür.
Hüseyin-i Erbay'ın büyük ve müstesna yürüyüşüne ulaşarak katılmadaki bunca coşku ve istek, Yüce Allah'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kişiliğine yerleştirdiği cazibeden kaynaklanıyor. Asırlar geçmesine rağmen dünyanın dört bir yanından Erbay'ın yürüyüşüne katılmak isteyen insanlar, Resulullah'ın hanedanı ile birlikte Hüseyin bin Ali aleyhisselam ve sadık yarenlerine reva görülen zulüm için yas tutmaya geliyorlar. Şu anda dünyanın bir yerinde Kerbela'da büyük bir toplantı yapılıyor. Katılımcıları farklı ülkelerin resmi yetkilileri değil, halkın çeşitli kesimlerinden ve farklı ülkelerden insanların hiçbir ihtilaf ve kavga veya savaş olmadan yan yana ve omuz omuza bir araya geldiği bir toplantı. Bu milyonluk toplantı küresel boyuttaki izlerini bırakacaktır. Aslında Hüseyin bin Ali aleyhisselamın sesinin tüm dünyaya yayıldığı ve Hüseyin zikrinin ise tıpkı baharın hoş kokusu gibi tüm dünyaya sardığı söylenebilir.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayin gününün önemi üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Nihat Kılıç isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Bir milletin varlığının görünümü, bilinçli durumu ve aktifliği ile belli olur. Sürekli bir gelişim içinde olur. Bunu üreten ve hayata katkı sağlayanlar gerçekleştirirler. Üretenlerin tembelliğinden söz edilemez. Belki yorgunlukları, kısa süreliğine yılgınlıkları da olabilir ancak bu geçicidir. Köyde ziraat, hayvancılık yapanlar, fabrikalarda çalışanların hayatını yaşamış olanlar iyi bilirler. Kısa bir kestirme ve dinleme ile yorgunluklar giderilebilir. Yeter ki zihinsel yorgunluklar olmasın. Üretenlerin gözü sürekli olarak yarındadır. Yarın yapacağı iş planınadır. Çünkü hayatın hızı onu zorunlu kılar. Bunlar da insana bir başka canlılık verir. Sürekli uyanış halindeler. İbadet edenler, özellikle de namaz kılanlar bir vakitleri aksadığı zaman tedirgin olurlar. Bu bir aşk hayatıdır, bir tutkudur.
Evet, çok doğru diyor Nihat Bey. Mektubunu isterseniz ben devam edeyim, sonra konuşuruz mektup hakkında. Nihat Bey şöyle devam ediyor. İşini, ailesini, çocuklarına, yakınlarına, ülkesini, milletine tutkusu olanların tek derdi yarınlardır. Yarınlarının verimli olması için anı ve zamanı iyi değerlendirmek gerekir. Günümüz kapitalist sisteminde insanın özgürlük alanı yoktur. Kendini bağımlı kılar. Bağımlılık insana kölelik ruhunu getirir. O sadece patronun, işverenin arzuladığı verimlilik için yaşar. Kendisi ve geleceği için değil. Bu öyle bir durum alır ki sadece hayata tutunmaya bakar. Patron derken yabancıların istilasından söz ediyoruz. İnsanların yakındığı dengesizliklere karşı bir direniş gösterebilmeleri için öncelikle kendileri olmalılardır. Kendilerinin, kendileri için ürettiklerinin bir anlamı ve değeri vardır. Küresel ve çok uluslu kuruluşlar bir ülkeyi toplu denetim altına tutmasının tek koşulu onların özgürlüklerini ellerinden alması, kendilerine tabi olan bir insanlığı tutmasıdır. Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz sizce?
Her zamanki gibi yani yine kapitalizm.
Tabii ki.
İnsanlar, karşımıza çıkıyor bu mektupta.
İnsanlar kendi hayatları için değil de patronlarının istedikleri şekilde yaşıyorlar. Onlar için çalışıyorlar. Onlar için resmen köle olmuşlar. Yani evet, dediğiniz gibi hiçbir şekilde kendi geleceklerini düşünmüyorlar. Veya o anda yaşadıkları anların anlamını anlamıyorlar. hiçbir zevk almıyorlar kendi hayatlarından.
Evet.
Resmen Nihat Bey'in yazdıklarına
zamanlarına
çok...
Zamanlarına doğru düzgün insanlar kullanamaz hale geldi.
Aynen, evet, dediğiniz gibi Nihat Bey çok katılıyor ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Tahran Radyosu.
Özge Kara isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Batı toplumlarındaki bunalımların neler olduğunu onların arasında yaşamadığımızdan göremiyoruz ve bilemiyoruz. Bizdeki medya ve iletişim dili onlarınki gibi midir? Haberler, sosyal medya üzerindeki bilgiler nasıl seyrediyor? Bizde kimi karşı çevrelerin haber yayma, bunları değerlendirme, yönlendirme, gerçeğe uygun mu değil mi, çarpıtılması veya olduğu gibi yayılması kuşkulara neden oluyor. Olayların çarpıtılması, abartılması da durumun bir diğer yanı. İtalya'da sokak ortasında 18 yaşındaki bir kadının 7 kişi tarafından istismar edilmesi ve bunun yansıması nasıl oldu? Bize yansıdığı kadarıyla bilgi sahibi olduk. Öylesine geçip gitti. Bizde ise günlerce bunlar tartışılır, konuşulur. Üstelik bunlar ideolojik bir duruma büründürülür. Bugün bizim toplumumuzda da psikolojik danışmanlıklar, meslekler bir anlamda bunalım sürecinin bir göstergesi. Sokaklardaki kadın cinayetleri, çocuk istismarları, sokak ortasında silahlı çatışmalar, güpegündüz evlerin ve iş yerlerinin basılması, insanların öldürülmesi öylesine bir basitliğe indirgenemez.
Evet, ben de özellikle Özge Hanım'ın bu sizin okuduğunuz son paragrafı tekrarlamak istiyorum. Çok önemli bir şey, bir konuya değiniyor. Diyor ki, bugün bizim toplumumuzda psikolojik danışmanlıklar, meslekler bir anlamda bunalım sürecinin bir göstergesi. Sokaklardaki kadın cinayetleri, çocuk istismarları, sokak ortasında silahlı çatışmalar, güpegündüz evlerin ve iş yerlerinin basılması, insanların öldürülmesi öylesine bir basitliği indirgenemez. Kapitalizmin doyumsuzluğu, kazanç için her türlü gayrimeşruluğu, sınırsızlığın oluşturduğu en büyük travmadır. Metafiziksizlikte helali, haramı, insan katlinin öldürüşünün büyük bir günah oluşunun farkında bile olunamıyor. Çünkü böyle değerleri yoktur. Maalesef Özge Hanım değindiği gibi bu olaylar o kadar sıradanlaşmıştır ki bizim toplumumuzda maalesef kimse önemsemiyor artık. Yani kadın şiddete mi uğradı, cinayet mi işlendi, çocuk istismar edildi, evler, iş yerleri tüfeklerle, pompalı tüfeklerle, tabancalarla basılıyor. Kimse umursamıyor. Yani tamam, polis teşkilatı olayı peşini bırakmıyor, suçluyu buluyor. Ama o kadar sıradanlaşmış ki
toplumumuzda. Bazen bazı haberleri sürekli olarak yayımlamak onları daha da bir sıradanlaştırıyor,
evet,
sanki.
Evet, buna çok dikkat etmek gerekiyor ve dozunda tutmak gerekiyor bence. Yine de Özge Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz. Bizi bir dinleyicimiz aramış galiba. Onun mesajını kendi sesinden dinliyoruz.
Ben Oktay Bakım, Erzurum'dan. İlk önce İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Türkiş İlif Radyosu'nda çalışan herkese, özellikle bizlere ilahi ve manevi aşkları tattırdıkları için, severek yaşamayı öğrettikleri için teşekkür ediyorum.
Dinleyicimize çok teşekkür ediyor ve bizi aramasını, tekrar aramasını diliyoruz.
Thank you.
Nisan Dursun isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu ifadelere yer veriyor. Pandemi sonrası dönemde aşina olmadığımız kavramlarla tanıştık ve kendimizi bir çelişkiler yumağının içinde bulduk. Bir tarafta yapay zekadan, insanın yerini alabilecek robotlardan ve dijital yaşamdan bahsediliyor. Diğer tarafta iklimsel değişimin, doğal afetlerin ve kıtlık sorununun bütün dünyayı etkileyeceği ifade ediliyor. Anlaşılan dünyayı boşaltıp kendilerine bir alan açmayı hayal eden küresel elitler bu hayallerini doğayı ifsad ederek gerçekleştirebileceklerine inanıyorlar. Pandemi sonrası dönemde iklimsel değişim, çölleşme, kıtlık gibi ifadeler gündemden hiç düşmedi. Peki bütün bunlarda insanın doğaya müdahalesinin etkisi yok mu? Kıtlık insanın ürettiği bir sorun değil mi? Savaşlar kimin eseri? Doğayı kim tarif ediyor? İsrafı kim sürdürüyor? Tarihin arka sayfalarını açtığınızda küçük bir azınlığın sebep olduğu savaşların, çatışmaların ve kaynak israfının ve doğayı tahrifatın hayatın akışını bozduğunu ve kıtlığa, yoksullaşmaya ve sosyal kaosa yol açtığını görürsünüz. Fakat fillerin ayakları altında ezilen halklar günü kurtarmakla meşguller ve yarınlar için neler yapabileceklerini düşünebilecek durumda değiller.
Ne yazık ki evet. Nisan Hanım'ın mektubunu ben devam edeyim isterseniz. Nisan Hanım şöyle diyor. Dünyayı tek devlet, tek millet ekseninde düzenleme hevesi taşıyan küresel elitler bilim ve teknolojiyi bir silah olarak kullanmış ve doğayı tahrif etmişlerdir. Bütün canlıların hayatını etkileyecek boyutlara ulaşan bu tahrifatın yakın tarihte kıtlığa, salgın hastalıklara ve toplu ölümlere yol açabileceği ifade ediliyor. Çok doğru diyor Nisan Hanım. Çünkü tüm bu felaketler bir zincirleme olaylarıdır. Yani en başını dönersiniz, biz insanlar bazı dünyayı tek devlet olarak yönetmek isteyenler bir yerde küçük bir savaş çıkarttıkları zaman o savaştan dolayı insanlar başka ülkelere göç ediyor. Göçe maruz kalan ülkede bu sefer nüfus patlaması oluyor. Orada kıtlık yaşanıyor, düzen bozuluyor ve bunlar peş peşe savaş çıkan ülkede havanın kimyasal dengesi bozuluyor. Seller, çölleşmeler yaşanıyor ve bunlar birbirini takip ediyor. Bir taraftan da dünyayı bozuyoruz, sonra gidip Mars'ta hayat arıyoruz. Ben buna evet, bir anlam veremiyorum. Yani bu dünya hepimize önce yeter. Yani neyi paylaşamıyoruz
kendi
dünyada?
Kendi gezegenimiz.
Evet. Kendi çevremizi, kendi doğal kaynaklarımızı, o dengeyi koruyabilirsek hepimize yeter, artar bile yani. Dünya.
Evet,
Mars'a gidip de hayat aramaya hiç gerek yok bence. Nisan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve mektuplarının devamını diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098 21 22 16 27 53 numaralı telefon ya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098 21 22 01 36 82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parstoday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Hande Yılmaz, İbrahim Ergin ve Gökçe Mumcu adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.erib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Biz ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Haftaya görüşmek umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Şemsi 12 Şehrivar 3 Eylül Pazar günü, İngiliz sömürüsü ile Milli Mücadele günü nedeniyle İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Fars Körfezi'nin 2. bölge gemilerini deniz geçidi töreni düzenledi. İslam İnkılabı rehberi Erbayın yolculuğuna çıkan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. İran Kızılay Cemiyeti Başkanı Irak'ta 1 milyondan fazla ziyaretçinin Kızılay'da tedavi gördüğünü söyledi. İran'ın Bağdat Büyükelçisi Şalemçe'den Basra'ya demiryolu ekonomik bir başarı olduğunu söyledi. İran, Amerika'nın İnsan Hakları Konseyi'ndeki varlığını eleştirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vendi, İran'ın ağır suyunun kalite açısından dünyada birinci sırada olduğunu söyledi. İran ordusu Yak-130 savaş uçağının hava kuvvetleri filosuna katılması doğrulandı. İran ve Türkiye'nin 3 milyar dolarlık ticareti gerçekleşti. Türkiye, BRICS davetiyle ilgili Çin'den açıklama geldi. Dünya Bankası Türkiye'de deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlıyor ve Tel Aviv'deki çatışmalarda yaralananların sayısı 140 kişiye ulaştı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 098-21-22-01-36-82. Ayrıca 098-21-22-01-36-82 veya 098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.